Ayrım 13.
Sayfa 141. Mekan yayının kendisi sana üç boyutlu bir öyküleme olanağı verdiği gibi bir süremin içinden bakılan insan kişiliği belki de prizmasal bir görünüm alırdı, kim bilir. Benimkisi yalnızca bir görüş. Koşulları yerine geldiği takdirde insanla ilişkili olarak nedensellik ve belirsizlik sorununu ortaya atabilecek bir biçim düşünebiliyorum. Hem de hiç reçerce, yapmacıklıklı, özentili olmayan bir şey. Tam anlamıyla sıradan bir öykü. Kız oğlan öyküsü. Ama böyle bir işe giriştiğin zaman çağdaşlarının çoğu gibi noktalarla belirtilmiş bir çizgi boyunca uyuşuk uyuşuk gidiyor olmayacaktın. İşte bir gün kendine sormak zorunda kalacağın soru bu tür bir şey olacak. Çehov'un kız kardeşlerinin bir oyunda adı neydi unuttum dedikleri gibi Mekke'ye asla varamayacağız. Severdi doğayı, doğadan sonra da çıplakları. Uğraştı uğraşmaya değecek her kadınla. Yaşam ateşinin önünde ısıtarak iki yanağını da. Düşüp öldü dövüşürken namusluluk taslayan 1 milyon kadınla. Korkunç çeşitliliği içinde uçar gibi giden gerçeğin imgesini yakalamayı düşlemeye kim cesaret edebilir? Yo yo. Gel biz şimdi kullanılmayan eski zaman lapalarının artıklarından uzak durarak neşemizi bozmadan yemeğimizi yiyelim ve bırakalım bilim bizi sınıflandırsın. İngiliz kilisecinin acı sularında balık avlayan şu ileride gördüğüm karaltılar kim? İnsan kardeşim eşek. Ruhsal açlık çekenler. Ruhun yatsıdığı kişiler için yazar. Herkes devlet malı bir milyoner olduğu zaman bile onlar çoğunlukta olacaktır. Cesaretini yitirme. Çünkü sen burada hep okurlarının efendisi olacaksın. Dehayı engellemek elinde olmadığına göre en iyisi kibarca görmezliğe gelmek. Zanaatinde sürekli alıştırma yapmanın, ustalaşmanın yararsız olduğunu söylemek istemiyorum. Hayır, iyi bir yazar her şeyi yazabilmeli. Ama büyük bir yazar, insan ruhunun değişmez yapısından gelen aldırmamazlık edilemeyecek zorlamalara boyun eğer. Nerede o yazar? Nerede? Gel seninle ortaklaşa 4-5 katlı bir şey yazalım, var mısın? Papaz yardımcısı neden şeytana uydu güzel bir başlık olur. Çabuk Londra minareleri arasında uyuklayanlar bu işin müezzinleri bekliyorlar. Papaz yardımcısı aylığıyla birlikte kız da mı alıyor yoksa yalnızca aylık mı? Bunu öğrenmek için bundan sonraki bir sayfayı okuyun. Bütün çıplaklığıyla İngiliz yaşamı cinsel kuşkuları yüzünden ömür boyu hapse mahkum edilmiş kilise malları yöneticileri tarafından oynanan dinsel bir melodram gibi. Böylece gerçekliğin üzerine bir çaydanlık kırıfı geçirebilir, galvanizli demirden pek az farklı, basit bir düz yazıyla anlatabiliriz her şeyi. Bu her ikimizin de yararına olur. Böylece kıyıları olmayan bir kutunun üzerine bir kapak koyarız. Kardeşim eşek, gel seninle sezgilerini değil, ön yargılarını doğrulamak için okuyan kayıtsız cimriler dünyasını kazanalım. Bir öğle sonunda Da Capo'nun şöyle dediğini anımsıyorum. Bugün 5 kızla yattım. Senin bu kadarını aşırı bulacağını biliyorum. Kendi kendime hiçbir şey kanıtlamaya çalışmıyordum. Ama sana damak zevkimi okşayacak çayı bulmak için 5 türü birbirine karıştırdım ya da 5 tür tütünü karıştırıp pipoma en uygununu buldum desem bir saniye bile üzerinde durmazdın. Tam tersine bu seçmeci davranışımı beğenirdin, öyle değil mi? Dışişleri Bakanlığındaki Tombul Kenilworth bir keresinde sırf merak yüzünden James Joyce'u şöyle bir karıştırdığını, ne kadar kaba, ne kadar küstah, ne kadar sinirli olduğunu görünce çok şaşırdığını, çok üzüldüğünü söyledi. Ama dedim, saati 1.6 şiline zencilere ders vererek yalıtılmışlığının bedelini ödüyor. Sanatı iyi bir eğitimle üzerinde söz sahibi olunabilecek bir şey. Victoria çağının sulu boya resim yapan kibar hanımefendileri gibi onu toplumsal donanımın, sınıfsal yeteneklerinin bir parçası olarak gören senin gibi sözle anlatılmaz kişilerden korkmamaya pekala hakkı vardır. Senin yüzündeki şu ters, şu küçümseyici ifadeyi görse zavallı yüreğine nasıl otururdu kestirebiliyorum. Dededen kalma, sana olan bir mercan balığının ara sıra yüzünden geçtiğini gördüğünün o dipsiz kendini beğenme. Bu konuşmadan sonra bir daha konuşmadık. Benim de istediğim buydu. Gerekli düşmanları kazanma sanatı. Kardeşim eşek, şimdi de simgeciliğin üzerine saldırdı. Gerçekten akıllıca şeyler söylüyor, kabul ediyorum. Simgecilik, dilin şiir biçiminde kısaltılması. Gerçekliğin armacılık yönü. Simgecilik insan ruhunun büyük onarım avadanlığıdır. Kardeşim eşek, ruhun fond de power'ı, iktidar temeli. İnsan teninde ilerleyen ruhun dalgacıklarını yansılayan, büzülen kasları gevşetici müzik içimizde elektrik etkisi yaratıyor. Yaşlı par sarhoş olduğu zaman birinde, "Evet ama bilincine varmak insanın canını yakıyor," dedi. Yakar ya, ama edebiyat tarihinin acılar ve kahkahalar tarihi olduğunu biliriz. Yan çizilmeyecek buyruklar şunlar: canın yanıncaya kadar gül, gülünceye kadar acıt. En büyük düşünceler herkes için erişilebilir şeylerdir. Neden böyle çabalamak zorunda olalım? Çünkü anlama, ince düşüncenin değil, insan ruhunun büyüme evresinin işlevidir. İşte kardeşim eşek, seninle ayrıldığımız nokta burası. Ne kadar açıklama yapılsa bu gedik kapatılmaz. Yalnızca kavranabilir. Bir gün uykundan uyanıp gülerek haykıracaksın. Eko. Sanat konusunda kendime hep şunu derim. Onlar havai fişek şenliğini, ad verilmiş güzelliği izlerlerken sen deriden geçen bir virüs gibi doğruyu onların damarlarına gizlice sokmalısın. Bunu söylemek kolay ama yapmak zor. İnsan aykırı düşünceyi bağrına basmayı ne yavaş öğreniyor. Ben henüz oraya bile gelmedim. Gene de birkaç kişilik küçük bir kaşif topluluğu gibi çağlayanlara varabilmek için daha 2 gün yürümemiz gerekiyordu. Ama birden uzaktan gelen gürültülerini duyduk. Ah, bunu hak edenlere bir gün nazik bir yönetim tarafından yeniden doğum belgesi verilebilir. Bu belgeyle her şeyi parasız alabilirler. Hiçbir şey istemeyenlerin hak ettikleri bir ödül. Tanrısal ekonomi. Lenin bu konuda tuhaf bir suskunluk gösteriyor. İngiliz esim perilerinin asık yüzleri. Düşüncesiz insanlara çay ve kurabiye dağıtan iş önlüklü, boncuk kolyeli hizmetçiler. Edward çağının tilki suratlı tanrıçaları. At suratlı, büyüleyici, boncuk kolyeli, tohum bohçalı kollarının altında birer kıl topağı. Toplum. Gel varoluşu öylesine karmaşıklaştırarak tatsızlaştıralım ki gerçekliğe karşı uyuşturucu yerine geçsin. Yanlış. Yanlış ama sevgili kardeşim eşek, benim kafamda tasarladığım kitabın en belirgin özelliği bizi para ve üne kavuşturacak geçerli nitelik olacak. Önü yırtmaçsız bir pantolon. Baltazar'ı kızdırmak istediğim zaman şöyle derim. Şu Yahudiler bir eriseler bütün bağnazlıkların kırılması konusunda bize çok değerli bir örnek olacaklar. Çünkü kapalı dizgelerinin, töre bilimsel tepkinin beratını, İzin belgesini ellerinde tutan onlar. Bizdeki bir takım anlamsız yiyecek yasakları bile onların etkili rahip sınıfının et ve karı kız konusundaki yürek karartıcı deli saçmalarından alınmış. Ya, biz sanatçılar siyasallarla değil değerlerle ilgileniriz. Bizim kavga alanımız budur. Yeryüzünü bir kan gölü haline getirmiş olan sözde göksel krallığın korkunç kıskacını bir kez olsun gevşetebilirsek burada, aşağıda bizim raison d'etre'miz, varlık sebebi, varlık nedenimiz olan fizik ötesiyle ilgili araştırmanın anahtarını cinsiyetle yeniden bulabiliriz. Tanrısal adaletin manevi tekelini, kapalı dizgesini biraz gevşetebilsek neler yapmazdık? Hem de neler. Ama sevgili Baltazar'ımız, lakadifini sıkıntılı sıkıntılı tüttürüp pösteki saçlı başını sallıyor. Ben Juliet'in siyah kadife iç çekişlerini düşünüp susuyorum. Yumuşak, beyaz tomurcukları düşünüyorum. Açılmamış çiçek biçimleri, Müslüman kadınların mezarlarını süsleyen, düşünce odağı olan bu dişilerin gevşek, yumuşak, tatsız uysallığı. Yo, gerçekten tarihim oldukça zayıf. Papa gibi Müslümanlık da iyi diş ediyor. Kardeşim eşek, gel seninle Avrupalı sanatçının gelişimini çekilmez çocuktan olgu tarihçesine, olgu tarihçesinden sulu göze kadar izleyelim. Yanlış yapma yeteneği, sürekli korkaklığıyla Avrupa'nın ruhunu canlı tutan odur. Budur onun işlevi. Batı dünyasının sulu gözü. Dünyanın bütün sulu gözleri birleşiniz. Ama belki sana bunlar köpeksi ya da umutsuz geliyordur korkusuyla hemen şunu ekleyeyim. Mutluyum ben. Ancak ulu işaret diyebileceğim şeyi bir gün sanatçının rastgele bulması şansı her zaman hep var. Bu olduğu zaman sanatçının dölleyicilik rolünü oynaması için önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Ama bir mucize, Pursevardi'nin ülküsel cumhuriyeti mucizesi gerçekleşinceye kadar bu hak ettiği oranda eksiksiz ve kusursuz biçimde yerine gelemeyecektir asla. Evet, ben bu mucizeye inanıyorum. Sanatçılar olarak bizim varlığımız bunu doğruluyor. Bir zamanlar bana çevirisini gösterdiğin bir şiirle kentin ozanının Konstantinos Kavavis'in sözüne ettiği evetlemedir bu. Sanatçının doğuyor olması olgusu bunu her kuşakta yeniden doğrular. İşte mucize burada. Buzun üzerinde yani. Güzel bir günde çiçeklenecek. O zaman sanatçı birden büyüyüp halktaki kökenlerine karşı bütün ödevlerini üstlenecek. Aynı zamanda halk da onun özel önem ve değerini anladığı, onu kendi içlerindeki henüz doğmamış çocuk olarak selamladığı zaman, işte o zaman sen çocukça sevinci gör. O günün geleceğine inanıyorum. Şu anda ikisi sinirli sinirli birbirlerinin çevresinde dolanıp tutacak bir yer arayan iki güreşçiye benziyorlar. Ama o gün geldiği zaman insanın gözünü kamaştıran o büyük aydınlanma anı ancak o zaman toplumsal bir yapı olarak aşama sırasından yakamızı kurtarabileceğiz. Şimdi kafamızda canlandıramayacağımız kadar yeni toplum o çocuksuz sevincin küçük, beyaz, sofu tapınağı çevresinde yükselecek. Kadınlar, erkekler onun çevresinde öbeklenecekler. Protoplazmasal büyüme ile köyler, kentler, başkentler oluşacak. Her kuşak sanatçısının halkın hazlara tapma körlüğüyle boy ölçüşen tembelliği ve boş gururu dışında bu ülküsel cumhuriyetin önünde hiçbir engel yok. Ama hazır ol. Hazır ol, yolda geliyor. Burada, orada, hiçbir yerde. Büyük aşk okulları doğacak. Duyusal bilgiyle zihinsel bilgi hızlarını birbirinden alacaklar. İnsan denen hayvan kafesten çıkartılacak. Bütün taşlaşmış inanç artıkları, pis kültür samanları temizlenecek. İnsan ruhu ışık ve kahkaha yayarak yeşil otların üzerine bir dansçı gibi yumuşacık basacak. Zamanın oluşum biçimleriyle bir arada yaşamak ve dünyaya çocuklar armağan etmek için ortaya çıkacak. İlksel şeyler dünyasına su perileri ve semenderler, hava perileri ve orman tanrıları, yeraltı cüceleri ve ateş tanrıları, melekler ve cinler vermek için. Evet, matematiği ve tanrı bilimi kucaklayacak biçimde fiziksel duyumsallığın sınırlarını genişletmek için. Sezgileri emzirmek için. Çünkü kültür cinsiyet demektir, köken bilgisi demektir. Bu yetinin rayından çıkartıldığı, sakat edildiği yerde din gibi türevleri de cüceleşir, çarpıklaşır. Simgesel gizemli gülün yerini mormonların ya da et yemezlerin Yahudi karnabaharları alır. Sanatçıların yerini sulu gözler, felsefenin yerini anlam bilim. Cinsel güçle yaratıcılık gücü el ele yürürler. Birbirlerine dönüşebilirler. Güneşe özgü cinsellikle aya özgü ruhsallık arasında bitmeyen bir söyleşim vardır. Zaman sarmalının üzerine ikisi birlikte binerler. İnsan güdülerinin hepsini kucaklarlar. Gerçeği karnımızdan başka yerde bulamayız. Zaman gerçeğini. Çiftleşme halk kalabalıklarının şiiridir. Evet, aynı zamanda da ruhun üniversitesi. Ama günümüzde sermayesiz, kitapsız, hatta öğrencisiz bir üniversite. Yo, birkaç tane var. Lawrence'ın can havliyle çabalaması ne olağanüstü bir şeydir. Kendi cinsel doğasının tam anlamıyla bilincine varması, Tevrat'ın kelepçelerinden kurtulması, çırpınan kocaman beyaz bir erkek balık gibi gökten aşağı doğru ışığını yayması, Hristiyanların son şehidi gibi. Onun savaşı, İsa'yı Musa'dan kurtarma savaşı bizim savaşımızdır. Kısa bir süre için olabilir gibi göründü ama Aziz Paul bozulan dengeyi düzeltti. Büyümekte olan ruhun üzerine kapanan Yahudi hapishanesinin kelepçelerini yeniden taktı bileklere. Gene de ölen adam da İsa'nın yeniden uyanmasının ne anlama gelmesi gerektiğini açıkça söyler. Özgür insanın gerçek doğumu. Ama nerede? Ona ne oldu? Hiç gelecek mi? Olağanüstü bir rastlantının gözlerimizin önünde her an yaratabileceği o ışık kentini düşündükçe sevinçten ruhum titriyor. Orada sanat gerçek biçimini ve yerini bulacak. Sanatçı hiç uğraşmadan, hiç çaba göstermeden çeşme gibi su fışkırtabilir. Çünkü ben sanatın insan ruhunun bir çeşit gübresi olduğunu gittikçe daha iyi anlıyorum. Hiçbir amacı yok, yani hiçbir tanrı bilimi. İnsan ruhunu besleyerek, onu gübreleyerek su gibi kendi düzeyini bulmasına yardım eder. Bu düzey başlangıçtaki bir suçsuzluk düzeyidir. İlk günaha, batının o pis edepsizliğine ters anlam vermek kimden çıktı? Sanat tıpkı bir spor alanındaki becerili bir masajcı gibi bir kaza anında yardımcı olmak üzere bir kıyıda bekliyor. Tıpkı bir masajcının yaptığı gibi o da görevini yaptığı zaman insan ruhunun kaslarındaki bütün gerilimler gevşiyor. Hep acıyan yerlere uzanmasının, parmaklarını düğüm düğüm olmuş kaslara, kramp girmiş kirişlere bastırmasının nedeni bu. Günahlara, sapıklıklara, kabul etmek istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen noktalara. Acımasız iyi yürekliliğiyle onları ortaya çıkararak gerilimleri çözer, ruhu rahatlatır. İşin öteki yanı, başka bir iş kaldıysa dine aittir. Sanat yalnızca arındırıcı etkendir, hiçbir şey göstermez. Aşk ve sevinç için gerekli olan sessiz hoşnutluğun cariyesidir. Benim ısırgan huylarımın altında kardeşim Eşek, yalnızca iyileştirme tekniği olarak tanımlanabilecek bu tuhaf inançların gizlendiğini görebilirsin. Baltazar'ın da dediği gibi, iyi doktor, belli bir anlamda bir ruh bilimci, hastasının iyileşmesini bile bile zorlaştırır. Ruhunda gerçekten direnme gücü olup olmadığını görmek için yapar bunu. Çünkü iyileşmenin gizli hastasıdır. Doktorda değil. Tek ölçüde gösterilen tepkidir. Ben komik üslubun yarı tanrısı Jüpiter'in etkisi altında doğmuşum. Benim şiirlerim geceleyin baş başa kalmış genç sevgililerin ipotekli duygularını ele geçiren yumuşak müzik gibi. Ne diyordum? Evet, Rabelais'in de farkına vardığı gibi en iyisi büyük bir doğruyu koca bir budalalıklar yığınının içine gömmektir. Orada seçkinlerin kazma ve küreklerini rahat rahat bekleyebilir. Sonsuzlukla ilksizlik arasında ince, gergin bir ip uzanır. Bellerinden birbirlerine bağlanmış insanlar bu ipin üzerinde yürümek zorundadırlar. Bu sevimsiz öneriler seni umutsuzluğa düşürmesin kardeşim Eşek. Bunlar katıksız bir neşe içinde, vaaz verme isteğiyle hiç kirletilmeyen yazıldılar. Ben gerçekten kör okurlar için yazıyorum ama hepimiz öyle değil miyiz? İyi sanat tıpkı konuşamayacak kadar hasta bir adam gibi eliyle işaret ederek gösterir. Bir bebek gibi. Ama sen onun gösterdiği yönü izleyecek yerde gösterdiği şeyi saltık değeri olan kendinde bir nesne olarak ya da başka sözcüklerle anlatılabilecek bir şey üzerine bir sav olarak alırsan kuşkusuz asıl amacın dışına çıkar, eleştirinin kısır soyutlamaları arasında yolunu yitirmez misin? Sanatın temel amacının en son iyileştirici sessizliği yaratmak olduğunu anlatmaya çalış kendine. Biçim ve kalıbın içerdiği simgesel anlamın yalnızca bir başvuru çatısı oluşturduğunu, o çatı aracılığıyla insanların tıpkı bir aynada görür gibi dingin ve kendine tutkun evren düşüncesini görebildiklerini. İşte o zaman kucağında bir bebek gibi evreni her an emzirebilirsin. Satırların arasını okumayı öğrenmeliyiz, yaşamların arasını. Liza şöyle derdi. Ama öylesine kusursuz ki insana sonu olması gerektiği inancını veriyor. Haklıydı. Ama kadınlar zamanı, ölümü haber veren saniyelerin zorlamalarını kabul etmek istemezler. Bilmezler ki uygarlık belki bir roman ya da şiirin yapabileceği gibi tek bir kişinin özlemlerini toplu bir biçimde betimleyen büyük bir eğretilemeden başka bir şey değildir. Bütün çaba daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmak içindir. Ama heyhat! Uygarlıklar kendilerinin bilincine vardıkları oranda ölürler. Bilincine varır, cesaretlerini yitirirler. Bilinçsiz güdünün kışkırtmaları kalmaz artık. Kendilerini umutsuzca aynadan kopya etmeye başlarlar. Boşu boşuna. Ama kuşkusuz gene de bu işte bir tuzak vardır. Evet, o tuzak zamandır. Mekan somut bir düşüncedir. Zaman soyut. Proust'un görkemli şiirinin pürüzlü dokusunda bunu çok açık bir biçimde görürsünüz. Onun yapıtı büyük bir zaman bilinci akademisidir. Ama zamanın anlamını harekete geçirmeye isteksiz olduğu için belleğe, umudun atasına başvurmaya sürüklenmiştir. Ah, ama bir Yahudi olduğu için umudu vardı. Umutla birlikte insana her şeye burnunu sokma isteği de gelir. Oysa biz Keltler kendimize umutsuzluğu eş seçeriz. Bundan yalnızca kahkaha doğar, sürekli umutsuzların acı serüveni. Ele geçirilmez olanın ardına düşeriz. Bizim için sonu gelmez bir arayıştan başka bir şey yoktur. Benim çocukluğun sanata uzaması sözüm onun için hiçbir anlam taşımaz. Kardeşim Eşek, atlama tahtası, trapez bulunduğumuz noktanın tam doğusunda duruyor. Gök kubbede bir sıçrayışta yeni bir duruma geçilebilir. Ancak çemberi yakalamak koşuluyla. Neden örneğin İsa'nın büyük bir alaycı, bir komedi oyuncusu olduğunu fark etmiyorlar? Büyük mutluluk sözlerinin üçte ikisinin şaka ya da çank tuzvari iğneli alaylar olduğuna inanıyorum. bilgiç, yorumcu kuşaklar bu duyguyu yitirdiler. Ben gene de buna inanıyorum. Çünkü doğrunun söylendiği zaman yok olduğunu herhalde biliyordu o. Doğru yalnızca iletilebilir, söylenemez. Böyle bir şeyin üstesinden ancak alayla gelinebilir. Ya da konunun bir başka yöne dönelim. Birbirimizle ilgili gözlemlerimizin yetersizliğinden, biraz önce sen kendin söz ettin. Görme yeteneğinin sınırlılığından. Güzel sözler. Ama bunu tinsel deyimlerle söylersek, evin içinde dört dönüp alnındaki gözlüklerini arayan bir adam imgesiyle karşılaşırız. Görmek, düşlemektir. Senin Justin'i imgelemin elektrikli tabelalarıyla kesik kesik aydınlanmış olarak görme biçiminden daha güzel bunu gösterecek ne olabilir kardeşim eşek? Beni kuşatmaya almaya kalkışan, sonunda benim acı, alaycı kahkahamla geri püskürtülen kadınla aynı kadın olmadığı ortada. Senin onda yumuşak ve çekici olarak gördüğün şey bana özellikle hesaplı kitaplı bir katılık gibi görünüyordu. Onun kendisinin türettiği bir şey değil, senin ona yüklediğin bir şeydi. O bozuk sesli gevezelikler, isteriyi dışa vurmadan edememezlik, bana çarşafları çekiştiren ateşli bir hastayı anımsatıyordu. Yaşamı suçlama, ruhsal durumlarını açıklama gereksiniminin önüne geçmemesi, bana yaralarını göstererek acıma duygusu uyandırmaya çalışan bir dilenciyi anımsatıyordu. Zihinsel olarak bana hep bir yerlerimi tırmalatmıştır. Gene de onda hayran olunacak çok şey vardı. Onun kişiliğinin genel çizgilerini belli bir duygulaşlıkla bulgulama merakına yenildim. Hafifçe makyaj kremi kokmasına karşın gerçek olan bir mutsuzluğun görünümlerini. Çocuk örneğin. Onu buldum elbette. Ya da daha doğrusu menenjiyan buldu. Bir genel evde. Bir şeyden ölmüştü. Belki de menenjitten. Dali ile Nesim gelip beni sürüye sürüye dışarı çıkardılar. Onu bulmuş olmaya dayanamayacağımı anladım birden. Onu aradığım sürece bulma umuduyla beslenerek yaşamıştım. Ama artık ölmüş olan bu şey birden bütün yaşama amacımı yok etmiş gibiydi. Bunu kabul etmiştim. Ama içimden bir ses doğru olmadığını haykırıyordu. Ben bilinçli olarak doğrulasam bile. Çatışık coşkuların karışımı öyle ilginçti ki bunları not defterime El Kalef'ten aldığım pasta tarifesiyle bir şiirin arasına yazdım. Şöyle sıralanmış olarak. 1. Arayışın sonunda rahatlama. 2. Arayışın sonunda umutsuzluk, yaşamı güdüleyecek gücün kalmaması. 3. Ölüm karşısında korku. 4. Ölüm karşısında rahatlama. Onun için nasıl bir gelecek olabilirdi? 5. Şiddetli utanç. Bunu anlayamıyorum. 6. Doğruyu kabul etmektense boş yere aramayı sürdürme isteğine kapılış. 7. Yalancı umutlarla beslenmeyi yeğleme. Ölmek üzere olan bir ozanın seçme yazıları arasında bıraktığı şaşırtıcı kırıntılar. Ama benim asıl anlatmak istediğim şey de burada. Şöyle demişti. Kuşkusuz ne Darley ne de Nesim hiçbir şey fark etmediler. Erkekler öylesine budala ki hiçbir zaman fark etmezler. Hatta belki ben bile unutacak, bunu asla öğrenmediğimi düşleyecektim. Ama ödülünü almak isteyen ve olayın doğruluğuna çok inandığı için ortalığı velveleye veren Mnemjian olmasaydı.